Ayrım 6, Çıkış 1, Yalçın Küçük, Sayfa 65. Çeviriler: Am I a Marxist? Sayfa 35. Feuerbach nasıl teorik alanda hümanizmle örtüşen materyalizmin temsilcisi ise, Fransız ve İngiliz sosyalizmi ile komünizmi de pratik alanda hümanizmle örtüşen materyalizmi temsil eder. Sayfa 37. Eleştirel açıdan bir analizin karşılaştırmanın, sınıf düzen ve tür açısından düzenlemenin mümkün olabilmesi için önceden belli miktarda doğal ve tarihsel malzeme toplanmalıdır. Sayfa 38. İngiliz materyalizminin ve tüm modern deneysel bilimin gerçek atası Bacon'dır. Sayfa 39. Fransız materyalizminde iki eğilim vardır. Birinin izini sürdüğümüzde kökünde Descartes'ı ve diğerininkini sürdüğümüzde kökünde Locke'u buluruz. İkincisi İngiltere'de doğmuş olsa da büyük ölçüde Fransa'da geliştirilmiştir ve doğrudan sosyalizme çıkmaktadır. Sayfa 46. Bilge ruhlara olduğu kadar basit ruhlara da hitap edebilmektedir. Kişi kendisine uygun olanı ya Kapital'i ya da Manifesto'yu okumaktadır. Sayfa 48. Tarihçiliğe sıkı sıkıya bağlı olmasına rağmen daha ziyade bir filozof olan Tocqueville, kurumlarımızın ve göreneklerimizin gelişmesinde süreklilik kurmayı sever. Devrim 1789 yılında yapılmıştır. Çünkü yüzyıllar boyunca eşitlik ve merkezileşme eğiliminin sürmesiyle devrimi önceden zaten yarı yarıya gerçekleşmiş sayar. Feodal hukukun ve mutlak krallığın son prangaları en çok göze batanlar olmuştur. Çünkü geriye kalan son prangalardı. Sayfa 49. Yöneten sınıfların düşünceleri her dönemde yöneten düşüncelerdir. Başka deyişle toplumun yönetici maddi gücü olan sınıf aynı zamanda toplumun yönetici entelektüel gücüdür de. Sayfa 51. Kabul etmek gerekir ki Marx hem kapitalizmin kapitalist olmayan üretim alanlarını kendine geçirmesini hem de köylülerin kapitalist proletaryaya dönüşmesini ayrıntılarıyla inceledi. Sayfa 51. Marx için bu süreçler arızi idi. Sermayenin yalnızca doğuşunda dünyaya ilk gelişinde ortaya çıkıyordu. Sayfa 53. Rosa Luxemburg 1913. Kapitalizm, ilkel birikim. A0. Marx'ın Marksist eleştirisi. Kapitalizmin meta değişimi yoluyla edinebileceği üretim araçlarıyla yetineceğini ummak bir yanılsamadır. Sayfa 370. A1. Rosa Luxemburg, Marksist iktisatçıları da, akademisyen iktisatçıları da bir ölçüde ihmal etmiştir. Sayfa 13, Joan Robinson. A2, saf analitik düzlemde Luxemburg, Keynes'ten çok Hobbes'ına yakındır. Sayfa 21, Robinson. A3, merkezi tezini, kapitalizmin ilkel ekonomileri istila ettiği ve sistemi canlı tutanın bu olduğu tezini geliştirir. Sayfa 26, Robinson. B1. Bütün bunların yalnızca ilkel birikim adını verdiğimiz süreç açısından değerlendirilebileceğini aklımızda tutmalıyız. Sayfa 564. B2. Marx'a göre bu süreçler ilinekseldir. Sermayenin yalnızca doğumuna, dünyada ilk ortaya çıkışına özgüdür. Sanki kapitalist üretim tarzının feodal toplumdan çıkışının doğum sancılarıdır. Sayfa 364-365. B.C. Kapitalist üretim ve dolaşım sürecini incelemeye başlar başlamaz, kapitalist üretimin evrensel ve her şeyi dışarıda bırakan hakimiyetinin altını çizer. Sayfa 365. B3. Bununla birlikte diğer üretim tarzlarının da hüküm sürdüğü ülkeler ağırlıklı olarak kapitalist değillerse, sermaye bu ülke ve toplumlar üzerine hakimiyet kurmaya çalışma yoluna gidecektir. Sayfa 365. B4. Gerçekte ilkel koşullar, saf kapitalist toplumsal koşulların izin vereceğinden çok daha güçlü bir itkinin ve çok daha acımasız yolların önünü açacaktır. P365. B5. Dış pazar kapitalizmin ürünlerini soğuran ve üreticilere kapitalist üretimi için mal ve emek gücü sunan kapitalist olmayan toplumsal ortamdır. Sayfa 366. C0, tarihsel bir süreç olarak sermaye birikimi zoru sürekli bir silah olarak kullanır. Sayfa 371. Sayfa 54, Lenin, TE1, ne yapmalı? Devrimci gençlik. A1, işçiler arasında sosyal demokrat bilinçlilik gelişemezdi, bunu söyledik. Bilinç dışarıdan taşınmalıydı. Sayfa 143. B1. Bununla birlikte sosyalizm teorisi mülk sahibi sınıfın eğitimli temsilcileri, aydınlar tarafından geliştirilmiş felsefi, tarihsel ve ekonomik teorilerden doğarak gelişti. Sayfa 143. C1. Siyasal bilinç kendiliğinden cilik tarafından bütünüyle bastırılmıştı. Sayfa 148. D1. Dolayısıyla elimizde olan emekçi kitlelerin kendiliğindenci uyanması ile. Sayfa 144. D2. Sosyal demokrat teoriyle dolanmış ve işçilere uzanan devrimci gençlik idi. Sayfa 144. İkinci bölüme ek. Berdiyev ve Daniel Peygamber ve Sabetay Sevi, Orta Çağ'a dönüş ve milyoneryalizm ve altın krallık. Tabii zordur. Hobson'dan sonra 1902 Lenin'in bana göre pek mahviyetkar bir üslup ile the highest stage, en yüksek aşamasında olduğunu söylediği bir düzende kapitalizmde Orta Çağ'a dönüşü yazmak zordur ve bir dayanak arayışını normal karşılayabiliriz. Ben böyle bir kaygıdan uzak kaldım. Önce tekelci ya da tekelsi türü denemelerden sonra tekeliyet tarifinde durmam da ortak arayışa değil ayrılışa işaret ediyor. Fransız Mink ise 1922 yılında komünizmden atılmış ve Sovyet Rusya'dan çıkarılmış Nicolas Berdiyev'i bulmuştur. Buluşunu tartışmalı buluyorum. Alan Mink'in Berdiyev'e bağlanışı çok kısadır ve sadece şunu aktarabiliyor. J'appelle conventionnellement nouveau moyen à l'absolute du principe légitime du pouvoir et du principe juridique des monarchies et de démocraties et son remplacement par le principe de la force, l'énergie vitale des unions et de groupes sociaux spontanés. Güzel, bunun çok rastlantısal bir paragraf olduğunu ve Berdiyev'in sözleri olmakla birlikte özellikle Orta Çağ konusunda Berdiyev'i yansıtmadığını not etmek durumundayım. Berdiyev burada bir meşru iktidar prensibinin kaybolmasını, iki krallıkların ve demokrasilerin hukuka dayanmaları gerektiğini, iktidarların güce dayanarak ve bilhassa 3, sağdan soldan toplanan insanların burada canlıların da diyebiliriz, enerjisini seferber ederek değişmeme şartını yazıyor. Yerine getirilmiyorsa orta çağdayız, böyle tarif ediyorum demektedir. Pek güzel, fakat burada Orta Çağ'dan ziyade ne zaman olursa olsun devrim yoluyla bir iktidar oluşu çok açık bir biçimde çiziyor, mahkum etmektedir. Berdiyev'in Orta Çağ'a tipik bakışından çok uzaktır. Bolşevik devrimi arkasını çeviriyor ve Mink de bir yere dayanmış olmak için alıyor, öyle anlıyoruz. Bu bir ektir ve çok kısa yazabilmeyi umuyorum ve şunları sıralıyorum. Birçok tanınmış bir yayın evi tarafından basılmış olmasına karşın Mink bu alıntıya hiçbir kaynak göstermemektedir. İki ilaveten Berdiyev hakkında çok kısa dahi olsa hiçbir bilgi vermiyor. Peki burada duruyorum. Bu tutumu Orta Çağ'a yakıştırabilirim ve bir karinedir. Kaynak göstermeden yazmak 1. Orta Çağ'ı tasvir ediyor ve 2. Ne yazık Sovyetler Birliği'nde rastlıyorduk. Araştırmayı zorlaştırıyorlar. Fransızların ansiklopedisi Encyclopédie Universalis ciddidir ve ben burada bir Berdiyev girişi olacağını varsaydım ve yanılmadım. La pensée de Berdiyev est un effet un philosophie religieuse. Berdiyev dinsel felsefe sahibidir. Universalist'te okuyoruz. Şunu da buluyoruz. Adverse ideologic du communisme, ideolojik olarak komünizme karşı olduğu için de expuls, en kibar sözcükle ülke dışına çıkarılmıştır. Okuyup aktarmış oluyorum. Çok kısa girişten aktarmayı sürdürüyorum. A Berlin, 1922-1924, Il Publi, Un Nouveau Moyen, H, Qui va lui donner un audience européen. Rusya'dan ayrıldıktan sonra önce Almanya'ya geçmişti ve bir yeni Orta Çağ kitabı yazıyor. İlgi çektiğini ve kendisine bir okuyucu kitlesi sağladığını anlıyoruz. Güzel. İkinci veya yeni Orta Çağ deyişini 20. yüzyılda ilk kez çıkaran ki, to have coined de diyebilirim, Rus filozof Berdiyev olmuştur. Mink'in analiziyle hiçbir ilgisini göremiyoruz ve buna mukabil benim yazdıklarıma teyit noktaları var. Anladığımız bir de şu, Mink başlığı ve fikri buradan Berdiyev'in kitabından almıştır. Bu kitap hakkında hem hiçbir bilgimiz yoktur ve hem de adı yazarın kitapları arasında yer almıyor. Bu böyle. Ayrıca Mink'in Berdiyev'den ana düşünceyi aldığını hiç söyleyemeyiz. Çünkü Rus yazar Orta Çağ'ı beğenmektedir ve özendiğini dahi söyleyebiliriz. Berdiyev Batı uygarlığının ve yönetim tarzının bu arada parlamenter sistemin çöktüğü konusunda çok daha nettir. 1923'te Crisis of Parliamentary Democracy'yi yazan Carl Schmitt'e daha yakındır. Şöyle söyleyebilirim, Berdiyev'in yazdığı dönemlerde Batı düzen ve demokrasisinin çöküşü doktrini çok yaygındı. Sonra imaj tazelediler. Soğuk savaşta Sovyet-Amerikan rekabeti demokrasi makyajını tazelemiştir. Ancak Marx'tan öğrendiğimiz polemikli üslup ile childish bir makyajdır. Berdiyev'in en önemli çalışması L'Occident de l'Histoire olmalıdır. Bulabiliyoruz. Çıkarılmadan önce Moskova'da verdiği konferanslara dayanıyor ve hatta aynen öyle. Bunu Rus yazar kendisi açıklamaktadır. Mink'in sözünü ettiği ve aktardığı kısa paragrafta Moskova'da üstü örtülü bir şekilde Bolşevik devrimi eleştirisinden ibarettir. Çok geçmeden Rusya'yı terk etmiş olduğunu biliyoruz. Tekrarlıyorum. Berdiyev, La Retour au Moyen Age, Orta Çağ'a dönüş bir özet. Çok serbestçe ve kısa olmak üzere şöyle çevirebilirim. Bir emperyalizm ile sosyalizmi burada kolektivizm deniyor, aynı tutuyor ve iki insanın ruhsuzlaştığını ve atomize olduğunu ileri sürüyor. Batı'da hümanist demokrasi krizdedir. 3 ve 4 parlamentarizmin dayanağı ise yalandır. Bu nedenle her tarafta orta çağa dönüş teorileriyle karşılaşıyoruz. Yeni bir orta çağ insanlar 5 korporatif halde yaşayacaklar, 6 mekanik değil organik bir düzene ihtiyaç var. Güzel, başka çalışmalarımda tekeliyet ciltlerinde yazdığımı hatırlıyorum. Batı'da ve devrim öncesi Rusya'da düşünürlerin düzenlerine güvenlerini yitirmeleri çok yaygındı ve bunlardan birisini okumuş bulunuyoruz. Rusyalı düşünür aydınlanma sürecini daha geniş ele alıyor. Tek değil, aydınlanmalar zaman zaman ortaya çıkıyorlar. Berdiyev'e göre Rönesans da bir aydınlanmaydı. Ancak ilkinde aslında antik döneme yöneldiler, model aldılar diyebiliyoruz. İkincisi asıl aydınlanma ki buna Rönesans demektedir ve bu Rönesans olarak adlandırılan aydınlanmanın 19. yüzyıla kadar uzamış olduğunu öğreniyoruz. Orta Çağ'a özendiler. Şu nedenle olabilir, Orta Çağ romantiktir, eylemle var olan insanlar çağıdır. Berdiyev'in Hristiyan bir egzistansiyalist olduğuna hükmedebiliyoruz. Güzel, yalnız bu aydınlanma da artık kurumuştur. Le Retour au Moyen Âge, işte buradan çıkmaktadır. Buradan tarihe ve mesyanizme geçmek durumundayım. Mesyanizm bir kurtarıcının Mesih ve İngilizce Redeemer gelmesidir. Gelmesi için hem bir katastrof ve hem bir ütopya arıyoruz. Daniel peygamber önemli ve zengin bir kaynaktır. Rus düşünür Daniel peygamberin kitabının La Première Philosophie de la Histoire que la Humanité elle connue, insanlığın tanıdığı ilk tarih felsefesi olduğu görüşünü de ileri sürüyor. Daniel İbrani peygamberlerden birisidir. Hristiyanlık da tutuyor, eklemiş oluyorum. Peki ve güzel, Berdiyev de görüşünü şöyle sürdürüyor. Pour l'ancien Israël, en effet, le processus historique était toujours associé l'idée de messianisme. Ancien İsrail'de tarihsel süreç mutlaka mesyanizm ile münasebet halindedir. Tarihçinin ilgisi ve işi işte budur. Şunu da ilave edebilir miyim? Tarih ile mesyanizmin birlikteliği son kavramından çıkmaktadır. Son ve the end ya da last times ahiret de diyebiliyoruz. Ve eğer yoksa tarihsel historik olamıyoruz. Ve bir tesadüf değil, Daniel'i esas olarak bir rüyacı biliyoruz. Berdiyev şöyle sürdürüyor. Daniel peygamberin kitabı bu yoldaki ilk kitaptır. Neden mi? Çünkü Babil Asur kralı Nabukadnezar'ın rüyasını tefsir ederken Daniel bir tarih şeması, un schéma de histoire çıkarmış ki ilk olan işte budur. Böylece aşamalar kavram ya da kuramının dibine inmiş oluyoruz. Orta Çağ doktrini ile bağlantılıdır ve çok zaman dibe inmeden tepeye çıkamıyoruz. Daniel'in bir peygamber olduğu tartışmalıdır. Kitabı üzerinde de münakaşalar olduğunu biliyoruz. Ancak bir kâhin ve bir rüya yorumcusu, bir vizyoner olduğu mutlaktır. Kitabın son bölümü de The Revealer of Divine Mysteries and of a Timetables of Israel's Restoration to National Religious Autonomy, ilahi sırları açıklamış ve İsrail'in milli dini otonomiye dönüşü için bir takvim, ki şema da diyoruz, sunmuş görünüyor. Ve Orta Çağ'ın en önemli kitabını yazmış olmaktadır. Bir dönem büyük matematikçi, fizikçi Newton dahil çokları Daniel'den etkilendiler ve tartıştılar. Sürgünde Babil'e götürüldü. Nebukadnezar'a kralın görüp de unuttuğu rüyalarını yorumlamaya zorlandı. İşkencelere uğramıştır ve sonunda kendisi rüya görmüştür. Rüyası korkunçtur ve korkmuştur. Denizden 4 canavar çıkmıştır. Kitab-ı Mukaddes'te denizden birbirinden farklı 4 büyük canavar çıktı demektedir. Her birine bir büyük krallık ve imparatorluk saydılar. Tefsirciler açıklıyorlar. İlki Babil Asur, ikincisi Med Pers, üçüncüsü Grek ve dördüncüsü Roma krallıklarıdır ve birbiri arkasından yıkılıyorlar. Hepsi yıkılacak ve beşinci krallık The Fifth Monarchy gelecektir. Ve Daniel bunu daha açık yazılmış olan bir diğer Tevrat'tan alıyorum, şöyle yazmaktadır. Ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek, büsbütün yok edilecek. Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, yüceler yücesinin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edecek. İşte Yunancı Kiliazm, Batı dillerinde Chiliazm yazılan ve İngilizce Millenarism denilen budur. Her ikisi de bin demektir ve Azizlerin yönetiminin bin yıl süreceği anlatılmaktadır. Tabii bin yılı sonsuz sayıyoruz. Sanki Golden Age'e ulaşılacaktır ve bu altın krallık için mutlak bir Mesih gelecektir ve bekliyoruz. Burada Şolem'den bir paragraf aktarmak istiyorum. Profesör Scholem bir vaazı haber veriyor ve bu vaazın 1665 sonu ya da 1666 başında verildiği görüşündedir. Vaazın tefsiri ise aynı yerde, "And the Messiah, the son of David, our Lord Sabbatai Sevi was anointed for his name" şeklindedir. Efendimiz Sabbatai Sevi artık Mesih'tir ve tabii yeni bir krallık demektir. Mesyanizm ile 5. krallığı millenaryanizmi anlamında kullanıyoruz. Bu bitişik iki yıl 1665-1666 Sabbatai Sevi'nin Mesih olarak çıkış yılı ve tarihidir. Artık bir büyük kraldır ve Maamim'e krallıklar dağıtmaya başlamıştır. Daniel'e dayalı vaazın önemi bu çıkıştan kaynaklanıyor. Birbirine bağlıyorlar. The longer sermon is based on the 70 weeks of the Book of Daniel. 70 weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity, and to bring everlasting righteousness and to seal vision and prophecy and to anoint the most holy. Dipnot, kanunun çiğnenmesine son vermek, günahı sona erdirmek, suç için kefaret etmek, kalıcı doğruluğu getirmek, görüntüyü ve peygamberliği mühürlemek ve kutsallar kutsalını meshetmek üzere senin halkına ve kutsal şehrine 70 hafta tanındı. Güzel, altın çağın başladığını ve görüntü ile peygamberliklere mühür vurulduğunu bu vaazdan duyuyoruz. Altın çağ bin yıl açıklamalarına Daniel ile başlıyorlar. Daniel peygamberin adına bağlı olmakla birlikte yeni ahitte de var ve Hristiyanlar İsa'nın yeniden döneceği ve altın yılların başlayacağı şeklinde kabul ediyorlar. Newton ve Bodin de bu itikattadırlar ve Newton İsrail Krallığı'nın restorasyonuna inananlar arasındadır. Newton'un 1642-1727 teolojik yazıları matematik ve fizik yazılarının yanında ihmal edilemeyecek kadar çoktur. Bunlar arasında Daniel'in kitabından alınan "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and acknowledge shall be increased." Ama sen ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle, bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek de var. 12 Taksim 4 12. bölüm ve 4. paragraf ki çok biliniyor. Önemi kitabın mühürlenmesi üzerindedir. Kur'an'daki mühür kavramının kaynağını da burada buluyoruz. Ve ayrıca Sabbatai'nin Mesih olarak ortaya çıkışı Newton'un büyük keşiflerinin ortasındadır. Newton da Daniel'ın seal, mühür zamanını haber vermesini çok önemsiyor ve ilahi bulduğunu anlıyoruz. Keşifler birbirini izleyecektir, bu düşüncededir. Dipnot, Gershom Scholem, Sabbatai Sevi, The Mystical Messiah, Princeton University Press 1989, sayfa 441. Şölem Türkçe'ye çevrilmiş durumdadır. Çeviriden aktarıyorum. Uzunca olan vaaz Daniel kitabının 70 haftasını temel olarak almaktadır. Yasaya itaatsizliği bitirmek ve günahlara son vermek ve kötülüklerden dolayı barışmak, ebedi salihliğe son vermek ve en kutsal olanı kutsal yağla yağlamak için kavmine ve kutsal şehrine 70 hafta verilmiştir. Daniel 9:24. Gershom Scholem, Sabetay Sevi, Mistik Mesih, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2011, sayfa 389. Daniel peygamberliğe son vermek diyor. Bu İslam'da da var. Mühür vurmak burada da böyle yazılıdır. Bunun neden ihmal edildiğini anlamıyorum. İngilizce metinde righteousness kullanılıyor. Türkçe dost doğru, dürüst ve bazen sıddık karşılıklarına sahibiz. İbrani dilinde ise yaşar ve ikinci a'yı uzatıyoruz ki bazen upright olarak çevrilmektedir. Salih bollukta kıtlık peşinde koşmak oluyor. Çevirinin arka sayfasında büyük Türk çok görmek istediği için ibaresine rastlıyoruz. İngilizce metinde Grand Turk geçiyor ve hiçbir zaman büyük Türk anlamı yoktur. Grand Turk ya da Grand Turk, sultan, daha doğrusu Osmanlı sultanı ya da imparator demektir. Cengiz ya da Timur için de kullanılıyor ki Cengiz de bir ünvan olmakla yine imparator karşılığındadır. Şunu da ekliyorum. Hiç şüphe yok, Şolem'in çevrilmesi sevinç vericidir. Kutlarım. Yalnız bunları küçük yanlışlıklar olarak yazmadan edemiyorum. Profesör Hill, The World Tuned Upside Down kitabında bir alt üst olmuş dünya yazıyor ve İngiliz devriminde radikal ideleri analiz ediyordu. Büyük devrimdir. 1640 yıllarından başlatabiliriz ve halk devrimcidir. Pek çok sekt ya da tarikat halindedirler. Yoksulların devrimindeyiz. Her sabah bir tarikattan diğerine geçiyorlar ve Profesör Hill her düzeyde milenari riyazizm olduğunu yazmaktadır. Devrim içinde tarikat ve hareketler çoktu. En güçlü olanlardan birisi Fifth Monarchy Men, milenaryanisttirler. Bir tarafta bunları görüyoruz. Yoksullar için altın bir krallık peşindedirler ve İsa'nın çok yakında kral olarak görüneceğini, Shortly Expected King, hayal eden şair Milton öbür taraftadır. Ve Fifth Monarchy Men, Daniel'ın rüyasına dayanmaktadır ve tekrarlıyorum, aynı inanç. Yeni Akit'te de bulunuyor. Çok güçlü bir harekettir. Cromwell de 5. krallık adamları içindeydi. 1650 yıllarında ayrıldığı kayıtlıdır. Ayrılmasına yakın 5. krallık adamları parlamentoyu kontrol ediyorlardı. Sonra kırılma dönemleri gelmiştir, katledildiler. Profesör Hill, Profesör Kapp'ın The Fifth Monarchy Men çalışmasının alanının en değerli olduğunu da yazıyor ve buradan iki noktaya işaret edebiliriz. 1. Rönesans yazarlarının birinci ve hakiki Rönesans'tan söz ediyorum, A Cyclical Theory of History devresel tarih teorisine yakın olduklarını bildiriyor ve bunun da Daniel'den geldiğini ekliyor. Birbirine benzeyen imparatorluklardan birisi gidiyor ve diğeri geliyor. Devresellik budur. İkinci nokta ise The Fifth Monarchy Men. Papalık ile Türk İmparatorluğu'nun çöküşü için yanıyorlar. Hedeflerinde bu ikisi bulunmaktadır. Hem korkuyorlar ve hem de nefret ediyorlar. Ve devrim yolunda kırılanlar arasında yer alıyorlar. Bıraktıkları izler ise çok kalıcıdır. Devam ederken Scholem'den bir aktarma daha yapabilirim ve şudur. During the great struggle in the 17th century, England, the extreme Chileastic groups enjoyed mounting influence and success. For some time, the Fifth Monarchy Men had control of Parliament. 17. yüzyıl İngiltere'sinin tanık olduğu büyük mücadelede aşırıcı kiliyastik gruplar çok etkili ve başarılılar. Scholem bu grupların bir dönem parlamentonun ellerinde olduğunu tekrarlıyor. Sonucu ne olursa olsun bunun İzmir'de yansımaları olduğunu düşünmek durumundayız. Vardır. Yalnız Scholem bunun ölçüsünü abartmamak gerektiğini düşünmektedir. Doğrudur. Yalnız Mesih adayları ve devrimciler her titreşimi duyarlar ve hepsinden ümit çıkarırlar. İzmir o sırada İngilizlerin, Hollandalıların mahalleler halinde yaşadıkları ve yoğun ticari ilişkilere sahip bir kent idi. İzmir'in pek çok nedenle Amsterdam ile ciddi bir rekabet içinde olduğunu dahi söyleyebiliyoruz. 6. ayrımın sonu. Sayfa 76.